Bu kitap, 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren İris Gür. Eserin adı Gora. Yazarı Rabindranath Tagore. Türkçe'ye çeviren Murat Sirkecioğlu. Türü Roma. Bilge Kültür Sanat Yayınları. 1. basım Ağustos 2008. ISBN numarası 978-994-442-550-6. Bu kitap 554 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 28 Kasım 2013. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Ülkemizin yabancı bir mahkemede yabancı yasalara göre yargılanmasına artık izin veremeyiz. Utanç ya da zafer duygularımızı yabancı kıstaslara göre yapılmış önemsiz karşılaştırmalara dayandıramayız. Ana vatanımız, geleneklerimiz, inancımız ya da kutsal yazılarımız yüzünden ne başkalarından ne de kendimizden özür dilememiz gerekmez. Bütün gücümüz ve gururumuzla ana vatanımızın bütün sorumluluğunu üzerimize alıp ülkemizi ve kendimizi aşağılamalardan korumalıyız diye düşünüyordu Gora. İnsanın yapması gereken tek şey, eski, alevler içinde yok olduğunda bütün güzelliğiyle doğan yeniyi hayal edebilmektir. Bu kızıla boyanmış göğün ardında boyunduruğundan kurtulmuş bir geleceğin parlayan ışıklarını görüyorum. Şimdi, şu anda doğmakta olan şafakta görebiliyorum onu. Dinle gelişini haber veren davul seslerini göğsümde duyabilirsin. Gora bunu söylerken Binoy'un elini aldı, kalbinin üstüne koydu. İşgal altındaki bir ülkenin öfke dolu sesidir Gora. Kendi geleneklerine sırt çevirip yüzlerini batıya dönenlerin vicdanlarındaki sızıdır. Büyük Hindistan hayali gerçek olana dek aklını da kalbini de yeniye kapatmıştır. Herkes Hindistan'ı terk edip ona hakaretler yağdırdığında bile o kastlarla bölünmüş, batıl inançlara boğulmuş, putlara tapan ülkesinin kaderini paylaşacaktır. Ülkesinin tutsaklığı bitene dek onun bu gönüllü tutsaklığı bitmeyecektir. Muazzam içeriği ve zengin felsefesiyle Bengal edebiyatının en görkemli eserlerinden biri kabul edilen Gora, kendini arayışın, cesaretin, çatışmanın ve kendini keşfetmenin öyküsüdür. Kalküta'da yağmur mevsimiydi. Sabahki bulutlar kaybolmuş, güneş bütün göğü kaplamıştı. Binoy Buhsan, evinin üst katındaki verandada durmuş, öylece gelip geçenleri izliyordu. Üniversiteyi bitireli oldukça zaman geçmişti ama Binoy hala düzenli bir işe başlamamıştı. Gazetelerde birkaç makale yazmış, birkaç da toplantı düzenlemişti ama bunlar kendisini tatmin etmemişti. Bu sabah da düzgün bir işi olmamasından rahatsız olmaya başlamıştı. Gezgin şairlerin rengarenk cübbelerinden giymiş dilenci bir bal, saz şairi, karşı dükkanın önünde ayakta durmuş şarkı söylüyordu. Atsız bir kuş kafese giriyor, kim bilir nereden geliyor. Aciz aklımı takmış peşine, kim bilir nereye gidiyor. Binoy bir anlığına bağlı yukarı çağırmak, atsız kuş hakkındaki bu şarkıyı yazmak istedi. Ama nasıl gecenin bir vakti hava soğuduğunda insan uzanıp üzerine bir battaniye dağ çekmeye üşenirse, Binoy da dilenciye seslenmeye üşendi. Binoy şarkıyı kağıda dökememişti ama bu ezgiyi aklından bir türlü çıkaramıyordu. Tam da o anda evinin önünde bir kaza oldu. İki at koşulmuş bir araba, küçük atlı bir arabaya çarpmış, hızını hiç kesmeden arabayı devrilmiş bir halde bırakıp oradan uzaklaşmıştı. Binoy hemen sokağa fırladı. Genç bir kız arabadan çıkmıştı. Yaşlı bir adam da inmeye çalışıyordu. Binoy yardım etmek için yanlarına gitti. Yaşlı adamın yüzünün sapsarı olduğunu gören Binoy, "Yaralanmadınız ya efendim?" diye sordu. Yaşlı adam gülümsemeye çalışarak "Hayır, bir şeyim yok" diye yanıt verdi. Ama gülümsemesi bir anda yüzünden silindi. Yaşlı adam neredeyse bayılmak üzereydi. Binoy adamın koluna girdi, endişe içindeki kıza dönüp "Evim hemen şurada, gelin" dedi. Yaşlı adamı bir yatağa yatırır yatırmaz kız "Su var mı?" diye etrafına bakındı. Bir sürahideki suyun birazını yüzüne serpip adamı serinletmeye çalışırken bir yandan da Binoy'a "Bir doktor çağırabilir misiniz acaba?" diye sordu. Binoy yakınlarda yaşayan bir doktoru bir an önce alıp getirmesi için hizmetçisini gönderdi. Kızın hemen karşısında bir ayna vardı. Binoy da kızın arkasında durmuş, kızın aynadaki yansımasını seyrediyordu. Binoy çocukluğundan beri Kalküta'daki evinde çalışmalarıyla meşguldü. Dünya hakkındaki azıcık bilgisini de kitaplardan öğrenmişti. Ailesindekilerden başka bir kadın tanımamıştı. Şimdi de kızın aynadaki yansıması Binoy'da hayranlık uyandırmıştı. Bir kadının yüzünün ayrıntılarını incelemekten pek anlamıyordu. Ama endişeli bir şekilde eğilmiş bu genç kızın yüzü, yumuşak bir ışıkla aydınlanmış yepyeni bir dünya açıyordu gözlerinin önünde. Bir süre sonra yaşlı adam gözlerini hafifçe açıp inledi. Kız adamın üzerine eğilip titrek bir sesle "Bir yeriniz acıyor mu baba?" diye sordu. Yaşlı adam yatakta doğrulmaya çalışarak "Neredeyim ben?" dedi. Binoy hemen adamın yanına gidip "Doktor gelinceye kadar kıpırdamayın lütfen" dedi. Binoy konuşurken doktorun ayak seslerini duydular. Doktor içeri girdi. Hastayı muayene etti ve ciddi bir şeyinin olmadığını söyledi. Sıcak sütle karıştırılmış bir miktar konyak almasını söyleyip ayrıldı. Doktor gittikten sonra yaşlı adam sanki biraz huzursuzlanmıştı. Babasının neden rahatsız olduğunu anlayan kız, eve döndüklerinde doktor ve ilaçların parasını göndereceğini söyleyerek adamı yatıştırdı. Ardından Binoy'a doğru döndü. Ne muhteşem gözleri vardı. Binoy gözleri büyük mü yoksa küçük mü, siyah mı yoksa kahverengi mi diye düşünmedi bile. Daha ilk bakışta kızın içtenliği gözlerinden okunuyordu. Bakışlarında ne bir utangaçlık ne de tereddüt vardı. Yalnızca saf bir kuvvetle ışıldıyordu gözleri. Binoy çekinerek, "Merak etmeyin, doktorun ücreti önemli değil. Ben..." demeye çalıştı. Ama kızın gözlerindeki bakışı görünce cümlesini tamamlayamadı. Muayene ücretini ödemelerini kabul etmek zorunda olduğunu anladı. Yaşlı adam konyak alınmasına karşı çıktı ama kızı, "Ama babacığım, doktor almanızı söyledi" diyerek ısrar etti. "Doktorlar fırsat bulduklarında hemen konyak için derler" diye yanıt verdi babası. "Bir bardak süt benim için yeterli olur." Yaşlı adam biraz süt içti ve Binoy'a döndü. "Artık gitsek iyi olur. Size de çok zahmet verdik." Kız Binoy'dan bir araba çağırmasını rica etti. Ama babası, "Beyefendiye daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Ev de yakın zaten. Yürüyebilirim" dedi. Ama kız buna razı olmadı. Babası da daha fazla ısrar etmeyince Binoy bir araba çağırmaya gitti. Tam çıkarken yaşlı adam ev sahiplerinin adını öğrenmek istedi. Binoy'un "Binoy Husan Şatterji" demesi üzerine kendi adının da Paresh Chandra Batkarya olduğunu ve aynı sokakta 78 numarada oturduklarını söyledi. "Vaktiniz olduğunda bizi görmeye gelirseniz memnun oluruz" diye ekledi. Genç kız da gözleriyle babasını onayladı. Binoy genç kız ve babasına evlerine kadar eşlik etmek istiyordu ama bunun uygun bir davranış olup olmadığından emin olamadığı için duraksadı. Araba hareket etmek üzereyken kız Binoy'u başıyla selamladı. Kafasındaki karışıklıktan dolayı Binoy selamına karşılık bile veremedi. Odasına dönen Binoy bu hatasından dolayı kendine kızıp durdu. Karşılaştıkları zamandan ayrılmalarına kadarki davranışlarını şöyle bir aklından geçirdi ve onlara ne kadar da kötü davrandığını fark etti. "Keşke şöyle yapsaydım, şöyle deseydim" diye boş yere düşünürken gözleri genç kızın kullandığı ve yatağın üzerinde unuttuğu mendiline takıldı. Bir hamlede atılıp mendili eline aldığında Baul'un şarkısının nakaratı aklına geldi. "Atsız bir kuş kafese giriyor, kim bilir nereden geliyor." Saatler birbirini kovaladı. Hava gittikçe ısınmıştı. İnsanlar arabalarını atlamış işe gitmek için acele ediyorlardı. Binoy aklını hiçbir işe veremiyordu. Binoy'a küçük evi ve etrafındaki bu çirkin şehir sanki gerçek değilmiş gibi geldi. Temmuz güneşinin kavurucu parlaklığı aklını başından almış, damarlarında dolaşıyordu. Parlak bir ışık normal yaşantısının önemsizliğini alıp götürmüştü. O anda 7-8 yaşlarında bir çocuğun dışarıda dolaşıp evlerin numaralarına bakmakta olduğunu gördü. Nasıl olduğunu bilmiyordu ama Binoy çocuğun kendi evini aradığından emindi. Çocuğa seslendi. "Aradığın ev burası." Hemen aşağı inip çocuğu neredeyse sürükleyerek içeri soktu. Çocuk kendisine bir zarf uzatırken Binoy sabırsızlıkla çocuğun yüzünü inceliyordu. Zarfın üzerinde bir kadının zarif yazısıyla Binoy'un adı İngilizce olarak yazıyordu. Oğlan "bunu ablam gönderdi" dedi. Zarfın içinde mektup yoktu. Yalnızca bir miktar para vardı. Oğlan arkasına dönüp gidecekken Binoy odasına çıkması için ısrar etti. Ablasından daha esmerdi. Yine de ablasına oldukça benziyordu. Binoy'un içi sevinçle dolmuş, oğlana kanı kaynamıştı. Belli ki oğlan pek de çekingen değildi. Odanın duvarında asılı bir resmi işaret edip Binoy'a sordu. "Bu resimdeki kim?" "Bir arkadaşım," diye yanıt verdi Binoy. "Demek arkadaşın ha," dedi oğlan. "Peki kim o?" "Sen tanımazsın," dedi Binoy gülerek. "Adı Gurmuhan ama ben ona Gora derim. Çocukluğumuzdan beri hep aynı okula gittik." "Hala okula gidiyor musun?" "Hayır, bitti." "Gerçekten mi?" "Bitti yani." Binoy bu küçük habercinin hayranlığını kazanma isteğinden kendini alamadı. "Evet, bitti ya." Oğlan Binoy'a hayranlıkla bakıp içini çekti. Hiç şüphesiz bir gün kendisinin de bu kadar çok şey öğreneceğini düşünüyordu. Binoy çocuğa ismini sorunca oğlan, "Ben Efendi Satishandra Mukherjee," dedi. "Mukherjee mi?" diye tekrar etti Binoy inanamayarak. Hemencecik arkadaş oluvermişlerdi. Binoy, Parej Babu'nun gerçek babaları olmadığını ama çocukluklarından beri onlara baktığını öğrendi. Ablasının adı eskiden Radharani'ymiş ama Parej Babu'nun karısı adını değiştirip dini bir ad olmayan Sucharita yapmış. Satish gitmek üzereyken Binoy, "Tek başına gidebilecek misin?" dedi. Oğlan gururu incinmiş bir şekilde, "Tek başıma gidebilirim," diye karşılık verdi. Binoy, "Eve kadar ben de geleyim seninle," dediğinde erkekliğine toz kondurmamak için, "Nedenmiş? Ben tek başıma gidebilirim," dedi. Ardından da daha önce defalarca tek başına dolaşmasıyla ilgili öyküler anlatmaya başladı. Binoy'un onunla evlerine kadar gitmek istemesinin gerçek nedeni çocuğun anlayabileceği bir şey değildi. Eve vardıklarında Satish Binoy'u içeri davet etti ama Binoy, "Şimdi olmaz, belki başka sefere," dedi. Binoy evine döndüğünde zarfı eline aldı. Her bir çizgisini, her bir noktasını aklına kazıyıncaya kadar üzerindeki adresi tekrar tekrar okudu. Ardından içindekilerle birlikte zarfı bir kutuya özenle koydu. Hiç şüphesiz en acil durumda bile bu para kullanılmadan orada öylece duracaktı. Yağmur mevsiminde karanlık bir akşamdı. Gökyüzünü yağmur yüklü kapkara bulutlar kaplamıştı. Gökyüzünde sessizce yol alan bu ağır, kasvetli bulutların altında Kalküta şehri başı kuyruğunun üstünde top gibi kıvrılmış yatan büyük, kederli bir köpek gibi hareketsizdi. Önceki geceden beri hiç durmadan hafif hafif atıştıran yağmur sokakları çamura bulamış ama bu çamuru temizleyecek kadar şiddetlenmemişti. Öğleden sonra dörde doğru yağmur dinmişti. Yine de bulutlar yerlerinden kıpırdamamıştı. Bu karanlık havada ne içeride oturmak bir zevk veriyordu ne de dışarı çıkmak güvenliydi. İki delikanlı, üç katlı bir evin nemli taraçasında hasır taburelere kurulmuşlardı. Küçüklüklerinde bu iki arkadaş okul dönüşü bu taraçada oynarlardı. Sınavlardan önce taraçayı boydan boya adımlayarak derslerini burada ezberlemiş, sıcak havalarda üniversite dönüşü akşam yemeklerini burada yemişlerdi. Tartışmaları sıklıkla sabahın ikisine kadar sürmüş, sabahları güneş, hasırın üstünde uyuyakalmış gençleri şaşkın bir şekilde uyandırmıştı. Okulu bitirdikten sonra da birinin başkanlığını, diğerinin de sekreterliğini yaptığı Hint Vatanseverler Birliği'nin toplantıları artık bu çatıda yapılıyordu. Başkanın adı Gurmuhan'dı. Ama arkadaşları ve akrabaları ona Gora derdi. Gelişmiş vücuduyla diğerlerinin arasında hemen göze çarpardı. Bembeyaz teni yüzünden üniversitedeki profesörlerden biri onu Karlı Dağ diye çağırırdı. Neredeyse 1,80 boyunda iri kemikli biriydi. Yumrukları kaplan pençesine benzerdi. Sesi o kadar derin ve gürdü ki, kim var orada diye bağırdığını duysanız yerinizden sıçrardınız. Geniş ve güçlü bir yüzü vardı. Çenesi ve çene kemikleri aşırı derecede iriydi. Kaşları yok gibiydi. Geniş alnı kulaklarına doğru iniyor, burnu ince, sıkılmış dudaklarının üzerine bir kılıç gibi uzanıyordu. Küçük ama keskin gözleri bir okun ucu gibi uzaklardaki bir hedefe doğrultulmuştu sanki. Yine de bu gözler hemen yanı başındaki bir şeye yıldırım hızıyla çevrilebilirlerdi. Gurmohan pek de yakışıklı sayılmazdı ama herhangi bir toplulukta hemen göze çarpacağı için onu fark etmemek imkansızdı. Arkadaşı Binoy, iyi eğitimli her Bengal beyefendisi gibi alçak gönüllü ama yine de zeki biriydi. Narin yapısıyla keskin zekası yüzüne özel bir anlam katıyordu. Üniversitede her zaman iyi notlar alır, burslar kazanırdı. Gora ise okumayı pek sevmediğinden ona ayak uyduramazdı. Binoy gibi her şeyi çabucak kavrayamazdı. Belleği de kuvvetli değildi. Bu yüzden Binoy, üniversitedeki sınavlarda Gora'yı da sırtlamak zorunda kalıyordu. Bu nemli Ağustos akşamı iki arkadaş kendilerini yine tartışmaya kaptırmışlardı. "Bak şimdi," diyordu Gora, "Abinash'ın geçen gün Brahmoları aşağılaması yalnızca onun ne kadar sağlam bir manevi güce sahip olduğunu ortaya koydu. Ne oldu da ona böyle ateş püskürdün?" Brahmo Samaj, 1828 yılında Raja Ram Mohan Roy ve arkadaşları tarafından başlatılan dinsel hareket. Bu hareketi benimseyenlere Brahmo adı verilir. Brahmolar tek tanrıya ve insanın ruhunun ölümsüz olduğuna inanırlar. Tanrı kendini yalnızca insan ruhuna gösterir. Brahmolara göre tanrı ve ruh arasında peygamberler gibi aracılar yoktur. Selamete giden tek yol ibadet etmektir. Brahmolar tanrının gözünde tüm insanların eşit olduğuna inanırlar. Kast, renk, ırk ya da cinsiyet ayrımı yoktur. "Bu saçmalıktan başka bir şey değil," diye karşılık verdi Binoy. "Ne de olsa Abinash yalnızca bildiğini okur." "Eğer böyle düşünüyorsan, senin aklın iyice karışmış demektir. Bazı hainler yalnızca hoşlarına gideni yapmakta ısrar ederek toplumu alaşağı etmeye çalışırken toplumun onları hoşgörüyle karşılamasını ve buna göz yummasını bekleyemezsin. Belki de hiçbir kötü niyetleri olmamasına rağmen toplumun bunun gibileri hain olarak görmesi çok doğaldır. Eğer toplum yaptıkları iyilikleri kötülük olarak görüyorsa, bu yalnızca kendisiyle alay edenlere verdiği bir cezadır." "Böylesi doğal olabilir," dedi Binoy, "ama doğal olan her şeyin iyi olduğunu düşünmüyorum." "Boş ver şimdi iyi," diye patladı Gora. "Dünya ancak birkaç tane gerçekten iyi insanı kaldırabilir. Geri kalanların doğal olması gerekir. Yoksa insanlar ne çalışırdı ne de yaşamlarından zevk alırlardı. İnsanlar Brahmoymuşlar gibi davranmak istiyorlarsa, Brahmo olmayanlar tarafından aşağılanma ve yanlış anlaşılmaya hazır olsunlar. Sen hindi gibi kabarıp caka satarken, rakiplerinin seni alkışlamasını istemek, bu dünyadan fazla şey beklemek olurdu. Böyle bir şey olsaydı, dünya oldukça fakir bir yer olurdu." "Herhangi bir parti ya da mezhebe küfredilmesine bir diyeceğim yok," dedi Binoy. "Ama bu küfürler kişiselleştiğinde, bir mezhebe küfretmek nedir ki? Onların fikirlerini eleştirmekten başka bir şey değil. Önemli olan kişilerin foyalarını ortaya çıkarmak. Sen sanki hiç mi kimseye hakaret etmedin?" "Doğru, ben de insanlara küfrettim," diye itiraf etti Binoy. "Korkarım pek çok defa hem de. Bu yaptıklarımdan da utanç duyuyorum." "Hayır Binoy, hayır," diye haykırdı Gora bir anda. "Böyle bir şey olamaz, asla." Bir anlık sessizliğin ardından Binoy, "Neden, ne oldu, niye korktun ki?" "Sen bu gidişle güçsüzlerle bir olacaksın." "Evet, güçsüzler, doğru," dedi Binoy sinirli bir şekilde. "Sen de biliyorsun ki istesem hemen şimdi evlerine giderdim. Zaten davet de etmişlerdi ama gördüğün gibi gitmiyorum." "Evet, farkındayım ama oraya gidemediğin gerçeğini bir türlü aklından atamıyorsun. Sabah akşam aklında başka bir şey yok. Git de bitsin bu iş." "Sen şimdi evlerine git mi diyorsun?" Gora dizine yumruğunu indirip ne git demesi diye gürledi. Adım gibi biliyorum. Bir kere evlerine gittin mi artık geriye dönüş yok. İlk önce evlerine gidersin, sonra yemeğini onlarla yemeye başlarsın, sonunda da Brahmo Samaj'ın ateşli vaizlerinden biri olur çıkarsın. Bak bak, peki ya sonra diye sordu Binoy gülümseyerek. Sonra mı dedi Gora acı acı, sonrası yok. Ölüp de bu dünyadan ayrılacaksın. Bir Brahman'ın oğlu olan sende ne bir çekingenlik ne de bir saflık kalacak. Ölü bir hayvan gibi bir kenara atıverecekler seni. Tıpkı pusulası bozulmuş bir kaptan gibi her çeşit yön duygusunu yitireceksin. Gemini limana yanaştırmak için sana sadece boş inançların yardımcı olacak. Sonunda da gemiyi kendi haline bırakıp bir oraya bir buraya sürükleneceksin. Seninle tartışmaya devam edecek kadar sabrım kalmadı. Sana bir tek şey söyleyeyim. Eğer gitmek zorundaysan git ve kurtul şundan. Bu kararsızlığınla bize cehennem azabı çektirme artık. Binoy kendini tutamayarak bir kahkaha attı. Doktorun umudunu kestiği her hasta ölecek diye bir şey yok dedi. Sonumun geldiğini gösteren bir işaret görmüyorum ben. Ne? Görmüyor musun dedi Gora alaycı bir şekilde. Görmüyorum. Nabzının yavaşladığında mı fark etmedin? Hiç de bile. Aksine hala eskisi gibi güçlü atıyor. Peki, hoş bir elin senden aşağı bir kastın yemeğini sana sunmasının tanrılara yakışır bir ziyafet olacağını da mı göremiyorsun? Yeter artık Gora dedi Binoy kızararak. Kapa çeneni. Neden diye karşı çıktı Gora. Niyetim hakaret etmek değildi. Söz konusu hoş bayan, kendisini güneşin bile göremeyeceği biri olarak görmüyordur herhalde. Eğer herhangi bir erkeğin bu hoş bayanın elini sıkmakta özgür olmasını ima etmeyi bile saygısızlık olarak görüyorsan, sen kendini iyice kaybetmişsin demektir. Bak Gora, ben kadınlara saygı duyuyorum. Hem kutsal kitaplarımızda da, duygularını desteklemek için kutsal kitaplardan alıntı yapma. Senin bu hissettiğine saygı denmez. Ne dendiğini söylerdim ama bu seni daha da çok sinirlendirir. Dogmatik olmak hoşuna gidiyor değil mi dedi omuz silkerek Binoy. Kutsal kitaplar diye diretti Gora, kadının yuvasının ışığı olduğu için saygıya değer olduğunu söyler. Erkeklerin gönüllerini tutuşturduğu için kadına gösterdikleri saygının bununla bir ilgisi yok. Ara sıra şöhreti lekelenmiş diye böylesi yüce bir düşünceyi hor görmek doğru mu diye sordu Binoy. Bak Binu diye yanıt verdi sabırsızlıkla Gora. Çok açık ki kendi kendine karar verme yeteneğini yitirmişsin. En iyisi benim sana yol göstermem. Kadınlarla ilgili İngilizlerin kitaplarında okuduğun bütün şatafatlı sözlerin hepsi arzudan kaynaklanıyor. Kadınlara ancak anne ya da evinin hanımı oldukları için saygı göstermelisin. Onların yaptığıysa aslında kadına hakaret etmekten başka bir şey değil. Aklının bir mumun etrafında dönüp duran bir kelebek gibi Pareş Babu'nun evinde olmasının nedeni İngilizlerin aşk dediği şeydir. Ama lütfen İngilizler gibi bu aşk denen şeyi kutsal her şeyin üzerinde tutma. Binoy tokat yemiş gibi yerinden sıçradı. Yeter, yeter artık diye bağırdı. Çok ileri gittin Gora. Çok mu ileri gittim diye karşılık verdi Gora. Daha asıl önemli noktaya bile gelmedim. Sırf tutku kadın erkek ilişkilerinin her yerine bulaştı diye gidip bu duyguyu övmemiz mi gerekiyor? Kadın ve erkek arasındaki ilişkileri lekeleyen tutkuysa neden yalnızca yabancıları suçlayalım? Ahlakçılarımızın kadının uzak durulması gereken bir musibet olduğunu vaaz edecek kadar aşırıya kaçmaları da aynı tutku yüzünden değil mi? Bunların ikisi de aynı düşüncenin iki zıt, iki farklı görünümünden başka bir şey değil. Birini karalamak diğerini haklı çıkarmaz. Sanırım seni yanlış anlamışım dedi Gora gülerek. Durumun korktuğum kadar umutsuz değilmiş. Aklın felsefe yapacak kadar yerindeyse hiç korkmadan aşık olabilirsin. Ama kendini de fazla kaptırma. Çok geç olmadan kendini kurtarmaya bak. Seni seven herkes bunu istiyor. Sen iyice aklını kaybetmişsin dostum diye sitem etti Binoy. Benim aşkla ne işim olur? İçin rahatlasın diye söyleyeyim. Onlar hakkında görüp duyduklarımdan dolayı Pareş Babu ve ailesine derin bir saygım var. Bu sebepten de aile yaşantıları acaba nasıldır diye görmek istiyorum. Tamam böyle istiyorsun ama isteklerine dikkat et. Hem hayvanlarla ilgili bu araştırmalarını tamamlamasan ne olur ki? Yırtıcılar sınıfından oldukları apaçık belli. Olur da araştırmaların yüzünden onlarla çok fazla yakınlaşırsan benliğini iyice kaybedersin. Hep aynı hatayı yapıyorsun diye itiraz etti Binoy. Sanki Tanrı bütün gücü sana vermiş, geri kalanlar da aciz kimselermiş gibi davranıyorsun. Bino'nun söyledikleri Gora'nın aklına yeni bir fikir getirmişti. Doğru, çok doğru diye bağırdı Gora. Bino'nun sırtına dostça vururken, bu hatayı hep yapıyorum. Tanrım diye inledi Binoy. En büyük hatalarından biri de Gora, bel kemiğimin dayanabileceği şiddeti hesap edememen. Bu sırada Gora'nın şişman üvey ağabeyi Mohim, soluk soluğa merdivenlerden çıkıp Gora'ya seslendi. Gora hemen ayağa kalkıp saygılı bir şekilde yanıt verdi. Efendim, çatıya şimşek mi düştü acaba diye bakmaya geldim dedi Mohim. Bu ne heyecan. Gören de İngilizleri Hint okyanusuna kadar kovaladın sanır. İngilizler umurumda değil ama yengen baş ağrısından yatıyor. Senin bu kükremelerin de canını okuyor. Ardından Mohim aşağı inmek üzere odadan çıktı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.